Merhaba, ben Zuhat.
Selam, ben de Olcan.
Her hafta yeni bir konuya Bum Yani dediğimiz podcast'imize hoş geldiniz.
Buyurunuz. Selam millet. Öncelikle bizi şu anda hoparlörden falan dinliyorsanız sesi kapatın çünkü yakınızda anneniz babanız olmasın.
Annenizi babanızı bir odaya kapatın.
Bir odaya kapatın ama kendiniz değil. Önümüzdeki... Zaten bölümü dinleyince kapatmak isteyeceksiniz.
Yarım saat 40 dakika boyunca çıkmasınlar orada.
Çıkmasınlar, üzülmesinler ya da üzülsünler. Millet, bugün disfonksiyonel aileler. Yani dysfunctional families.
Yani işlevsiz, işlevi bozuk aileler aslında ya. Tam Türkçe'ye çevirirsen.
Ya evet. Ve bu zaten birazdan şimdi konuya girince söyleyeceğiz. İşte 5 farklı şey tipi var ya, çocuk tipi. İşte bu ailelere maruz kalmış çocukların. 6 farklı da aile tipi varmış.
Aynen.
Ve abi sadece duygusal olarak ihmal edici bir ailede. Yani işte ebeveynler kopuk ve asla duyguların hakkında konuşulmayan bir ev. Var mıydı öyle bir ev geçmişinde?
Yok. Biz çok konuşurduk. Ya. Her akşam oturup konuşurduk.
Tabii canım. Bu sabah kafana telefon fırlatmam hakkında ne düşünüyorsun oğlum falan.
Sana ne hissettirdi bu?
Ne hissettirdi sana kırbaçla vurmam falan. Baba ilk başta şöyle. Yok bu arada sadece abi işte duygusal olarak ihmal edilen edici bir ailede yaşayanların oranı bile %18.4'müş. 59 bin ailede araştırma yapılmış 2013 yılında. Bu konudaki en büyük araştırmaymış. 6 kategorinin sadece birisi bile %20 çıkmış.
Tabii bir de tek bir kategori de çıkmayabilir yani. Birden fazla da olabilir.
Zaten... Daha demin bir şey izliyorduk Zuhat'la bir önünden önce. Mesela bir şey anlatıyor videoda. Mesela ben şey yapıyorum, bu benim. Sonra başka bir şey geliyor Zuhat, bu da ben diyor. Muhtemelen siz de böyle dinleyeceksiniz bölümü.
Evet. Bu kimin kitabı vardı? Nihan Kaya'nın mıydı? İyi aile yoktur diye. Aslında biraz oraya da gidiyor bu konu. Yani şey bariz, hani bazı şeyler çok bariz. Bazı aileler çok travmatik. Onlar okey zaten. Onların... İşte onlar bu 5-6 kategoriden zaten ikisini üçünü hemen
direkt kabul ediyorlar, alıyorlar.
Net bir şekilde gösteriyor. İşte çocuklarda da zaten anlıyorsun sıkıntıları. Ama mesela bazıları daha sinsi. Onlar böyle şey diyen insanlar, hani ben işte bu yaşıma kadar ailemde bir problem olduğunu hiç düşünmezdim. Öyle bir şey ihtimal vermezdim. Şimdi fark ediyorum diyenler. Hatta onu da söyleyeyim. Biz bu bölümü aslında biraz Podbean'in yeni dizisi Misafir Odası'ndan esinlenerek de çekiyoruz ve orada da işte Aslı İnandık Barış Özcan'a konuk olmuş, yönetmen Tunç Şahin'le beraber. O tam olarak bunu söylüyor. Yani ben diyor hiç ailemin problemli olduğunu düşünmüyordum işte ta ki terapiye başlayana kadar, sonra ortaya çıkmaya başladı, sonra fark ettim diye. Abi dizinin kadrosu da çok iyi bu arada. Aslı İnandık dışında Güven Murat Akpınar, Derya Alabora ve bir de Serkan Keskin oynuyor.
Çok iyi kadro oğlum.
Yönetmeni de Tunç Şahin. Ben dizinin yazarına, senaristi Volkan Çıkıntıoğlu'na kayıttan önce bir soru gönderdim. Dedim niye bu işte işlevsiz aileler hakkında bir dizi yazmak istedin diye. O da böyle uzun bir cevap göndermiş ama şu kısmı çok hoşuma gitti. Yani dizinin adının Misafir Odası olması şuradan geliyor diyor. Aile diyor yani herkesin hem çok kendi olabildiği ama bir yandan da bir sürü katı dayatmanın olduğu bir yerdir. Ve burada çok garip bir ikilem var diyor. Bu diyor böyle bir akraba evinde misafir odasında kalmaya benzer diyor. Yani
çok iyi.
Hem kendi evin gibi ama bir yabancılık da vardır. Yani hem böyle mahcup bir tedirgin de hissedersin ama bir yandan da güvende de hissedersin. Ve işte şey demiş, hani aile denen şeyde bir norma sıkıştıkça tıpkı misafir odası gibi işlevsiz olmaya mahkum oluyor.
Demiş. Nice, bayağı iyi.
Ve gerçekten de öyle yani. Aile hakikaten bir misafir odası gibi, çok karmaşık bir yapı, çok karmaşık bir kavram. Hepimizde farklı hisler uyandırıyor büyük ihtimal düşününce. Ama doğduğun ev kaderin yani. Bir şekilde kaçamıyorsun da ondan hiçbir şekilde. Birçoğumuz da şu anda hayatımızın bu evresinde geçmişe bakıyoruz. Hani bugünkü işlevsizliklerimizi daha iyi anlamak için o ailede neler yanlış yapılmış, onları bulmaya, onları tespit etmeye çalışıyoruz. Ve zor da bir süreç hepimiz için. Ama bir yandan da bu hikayede de sevdiğim taraflarından bir tanesi, hepimiz benzer şeylerde yaşıyoruz aslında. Farklı şekillerde de olsa. Dizinin de baş karakteri Umay, birçoğumuz gibi büyük şehirde yaşıyor. Beyaz yakalı. Ailesinden gelen çok bariz işlevsizlikler var. Ama hikaye boyunca bir şekilde aslında o ailesiyle, ailesindeki farklı karakterlerle yine hepimizin bağ kurabileceği, yüzleşerek biraz daha hem geçmişiyle hesaplaşıyor hem de kendisini daha iyi anlıyor ve keşfediyor. Ben dizi hakkında daha fazla bir şey söylemeyeceğim ama bölüme başlamadan önce size çok kısa mini bir kesit dinleteceğiz. Aslı İnandık ve Serkan Keskin'in canlandırdığı bir sahneden.
Dedim sana aşığım diye.
Yine de bok gibi babaydın.
Evet, sen de bok gibi ablaydın.
Doğru.
Terapistlerin tutuklama hakkı olsa müebbet yeriz değil mi?
Hele böyle tavsiyeler verdiğini duysalar var ya.
Instagram'da görsen like'lardın.
Bu bölüm biraz daha öyle insanların daha ulan yine ne yaptınız diyeceği. Diğerlerinin zaten biliyorduk bunları. Ama hani aa bak bu kafamda bir yere oturttu diyeceği bir bölüm olacak gibi.
Ya bir daha şöyle de oluyor. Ya terapi ila terapi olmak zorunda değil. Yaşın ilerledikçe ya da böyle başka hayatlar gördükçe, bir şeyleri anlamlandırdıkça herhangi bir şekilde kafanda kurduğun böyle, yani şöyle söyleyeyim. Atıyorum anneni suçlarken babanı suçlamaya da başlıyor biliyorsun. Ya da atıyorum yıllarca nefret ettiğin bir şeyin aslında alt metninin olmadığını da düşünmeye başlıyorsun. Ya da işte aslında inandığın örneği gibi. Çok iyi olduğunu düşündüğün bir ailenin sonra aslında sana istemeden de olsa kötülük yapıldığını, işte aile dizisine vardı ya, işte aile bütün kötülüklerin iyi niyetle yapıldığı yerdir diye çok güzel bir laf var ya, daha önce de söylemiştim. Gerçekten de böyle oluyor. Ya evet abi, aile tiplerinden mi bahsedelim önce? Bence çok kısaca tık tık söyleyip sonra...
Olabilir.
Ya şey, bir kısma gelebiliriz.
Güzel, hoşuma gitti. Bu videoyu da sildim şimdi, bu notlarımı nahar ettiğimde. Ama ablamızın anlattığı şey örneğe çok hoşuma gitti. Ya yani aileler sistemdir aslında diyor. İşte bir grup insan bir araya gelir ve aralarında aslında bir mekanizma oluştururlar. İşte yani okullar da bir sistemdir. Hükümetler, devletler de, ülkeler de bir sistemdir. Aynı şekilde aileler de çok daha küçük ölçekte bir sistemdir. Ve birçok ailede aslında roller çok katıdır. Ve insanların bu role hani adapte olması beklenir. Bu rolün dışına çıktığında bir şekilde cezalandırılır. Mesela bu örnek çok hoşuma gitti. Yani ailenin aslında bir sistem olması. Evet. Ki işte birazdan daha detaylı geleceğiz aslında. Bir yerden sonra şeyi de fark ediyorsun. Yani o sistemi ebeveynler kuruyor aslında bir şekilde. Ve işte ne bileyim abi, birçok ebeveynin de herhalde böyle duygusal ihtiyaçları falan çok karşılanmadığı için senin rolün onun duygusal ihtiyacını bir şekilde karşılamak oluyor. Bu senin çok iyi bir evlat olman da olabiliyor bazen. Çok başarılı bir evlat. Bazen çok kötü bir evlat olman da onun bir şeyini karşılıyor galiba. Yani böyle bir sistem kuruluyor ama yani neye göre kuruluyor? İşte
doğduğun, büyüdüğün eve göre kuruluyor.
Evet.
Şu kadın şeyi de söylüyor yani. Bu sistemler o kadar köklü sistemler ki anneniz de anneliği annesinden öğrendi. O da kendi annesinden öğrendi. Yani bu belki de 200 yıllık bir öğretinin sonunu yaşıyorsun sen. İşte evlat dediğin sevilmez gibi düşün hani.
Evet, evet.
Bu mesela
evet.
Belki 200 yıldır bir baba oğlunu sevmemiş o ailede. O kadar köklü bir sistem yani.
200
aileden en iyi ihtimal iki seri katil çıkmıştır.
Net çıkmıştır. Evet abi, ve işte diyor ki ya biraz böyle şeyler üzerinden bir gidelim, ondan sonra zaten detayında konuşuruz. Ya aslında 5 tip dysfunctional, fonksiyonsuz, fonksiyonu bozuk aile vardır diyor. Bunu 6 diyen var, 7 diyen var, 8 diyen var ama bu 5 biraz daha toparlayıcı gibi geldi bana. İlki işte şey, konflikt, yani ya ailenin içinde aslında sürekli bir çatışma var. Ki bu bence biraz şey de olabilir. Daha görünmez çatışmalar da olabilir. Hani illa böyle kavga dövüş olmak zorunda değil. Ve şey de olmak zorunda değil. Yani ebeveynler arasında olabilir. Ebeveynle çocuk arasında olabilir. Çocuklar arasında da olabilir. Ama yani hep bir çatışma var aslında. Bir kavga var. Bir şey var yani. Bir paylaşılamayan bir şey var orada yani.
Evet. O gergin ortam hani böyle... Herkesin... Bu böyle şirketlerde falan çok fazla olur.
Evet. Evet.
Yani herkesin birbiriyle gergin olduğu ama... Odadaki film konuşulmadı. O da bir duygu oluyor.
Tam o yani.
Olur ya, bir şey söyleyeceksin söyleyemezsin. O yüzden hep böyle yan yollara saparsın. Ya da aman söylemeyeyim dersin, içine kapanırsın.
Evet. Ya işte mesela şey problemli. Birçok insan burada belki ya da işte bu maddelerden herhangi birinde evet biz buyuz diyordur. Ama mesela şunu fark etmek çok zor. Onu biraz böyle aslında terapiye başlıyor da onu fark ediyorsun zaten. Sen tek bir ailede büyüdüğün için, çok başka bir ailenin içinde büyümek nasıl bir şey görmediğin için. Dışarıdan görüyorsun, belki arkadaşlarından falan görüyorsun ama o senin artık standardın oluyor ya, defaultun oluyor. O yüzden mesela şeyi fark edemiyorsun. Ona aslında hani aile senin güvende hissetmen gereken yer. Yani zaten dışarıdaki dünya bir kavga. Aile senin güvende hissedeceğin yer. Ya da işte ailenin içinde de sürekli kavga, çatışma, gerginlik varsa bunun çok büyük sonuçları olur. Ben zaten şu an bu sonuçları yaşıyorum farkındalığı mesela. Çok kolay gelmeyebiliyor insana. Yani o uzun bir yüzleşme sonucu oluyor genelde. Ki bu hani çatışma için dedik, birçok aslında şey için geçerli. Bundan sonra sayacağımız maddeler için de geçerli.
Bir daha şöyle bir noktası da yok mu ya? Bu şirketlerde biz bir aile izliyor ya. Ve aslında gerçekten birçoğu da çok kötü aileler.
Çok tanıdık aileler.
Evet, çok dysfunctional bir family'yiz yani aslında o da. Yani hepimizin çalıştığı yerleri düşün yani. Müdürün senin altındaki dedikodunu yapar. Kavgası, gürültüsü, gıybeti, işte. Ya aslında birçok aile de böyle. Ya aslında insan, abi sonuçta bir yönetici de insan yönetiyor, insan ilişkisi ya. Yani evde gördüğünü getiriyorsun ya şirketine.
Evet, adamın ailesi bu, bu belki.
Evet
yani.
Ve adam insanla, atıyorum bir erkekle sorunu var ya da bir kadınla sorunu var. O sorununu evdeki kız kardeşi çözemediği gibi çözemiyor yine burada. Hele ki zaten bir çalışanlar var mesela, patron şirketlerinde bu tarz.
Patron şirketlerinde zaten.
Çok, çok kötü olur yani. O toksik ortam, yani resmen adamın evindeki ortamın sabah kalkıp yaşadığın versiyonunu yaşarsın.
Ya patron şirketi tam bir şey oluyor. Baskın otoriter babanın domine ettiği dysfunctional ailenin bir şeyi. Hani o gün patron içeri giriyor. Herkes fare gibi kenara kaçıyor. Herkes adamdan nefret ediyor içten içe. İnanılmaz bir öfke dolu. Yani herkes aslında el ele verip adamı boğmak istiyor ama işte bir yandan da işte bilmem ne bey, hani yani yaptık falan filan diye yaranmaya da çalışıyorsun. Ya yani onu hiddetin, evet,
siz, ama sevilmek de istiyorsun.
Hiddetinden
yani.
Evet, bir yandan onayını
yani da
istiyorsun.
Seni sevse de mutlu oluyorsun.
Doğru. Çünkü hani beğendirmek de çok zor ya kendine. Bir challenge'a dönüyor bir yerden sonra. Evet, büyük ihtimal bu arada öyle ortamda kalan insanların da ailesi de öyledir diye tahmin ediyorum.
İlla ki çok uzun süre kaldıysan sen de o toksik, öğrendiğin toksikliği alıp kendi evine taşıyorsundur.
Yok şeyden o da vardır bu arada. Ben bir de şeyi demek istedim. Yani hani yani o patronun ailesi öyledir büyük ihtimalle. O ortamda çalışan, yani onu sineye çeken insanların da geçmişte ailesi öyle olduğu için sineye çekmeye devam ediyor. Çünkü adam zaten bence hayatı bence boyunca öyle bir şeyi sineye çekmiş yani. Yani
evet evet. Hani orada şey, bir perfect match oluyor yani.
Aynen
böyle.
Aynen.
Hep de onlar terfi eder zaten.
Evet.
Yani o ailede büyüyen şansesi öyle patronla karşılaşınca, ah diyor bu benim babam ya da annem. Hop fare gibi
kaldı yerden
oluyor,
devam
terfi
ediyor
aslında. Yani.
Doğru, doğru. Bak şeyi izliyordum bu arada. Geçen bölümde söyledim. Bu arada Friends'i çok izliyorum işte. Mesela Friends'in şeyini çözdüm. Niye bu kadar başarılı bir dizi olduğunu çok iyi çözdüm bence. Friends'te abi fark ettiysen Joey hariç herkesin ailesi çok ciddi dysfunctional. İşte zaten Monica ile Rose'un ailesinde çok ciddi bir işte Rose'u kayırıyorlar. Monica'yı aşırı eziyorlar. İkisine karşı da aslında çok toksik bir şey yapıyorlar. Rachel'ın ailesi zaten hiçbir şeyini desteklemiyor. Çok sıkıntılı babası falan.
Ama sadece maddi olarak destekliyor.
Onu da desteklemiyorlar hatta işte bir yerde. Hayır, onu da kullanıyorlar daha doğrusu ona karşı. Evet. Chandler'ın ailesi zaten sıçmış.
Zaten yani.
Müthiş. Phoebe'nin de annesi intihar etmiş. Asıl ebeveynleri de zaten terk etmiş. O aşırı travmatik. Bir tek Joey'in ailesi böyle bir şey. Zaten Joey belki o yüzden böyle hani tam naif böyle sevgi dolu karakteri dizinin. Ve abi aslında tam böyle şey fantezi. Yani işte aslında herkesin ailesi bir şekilde dysfunctional. Ve hep onun beraberinde getirdiği problemler var senin üzerinde. İşte Chandler bağlanmaktan korkuyor. İşte Monica mükemmeliyetçi. İşte Ross'un bir şeyleri var. Rachel'ın problemleri var falan. Ve aslında 30'lu yaşlarında, yani 20'li yaşların sonunda, 30 yaşların başında o ailelerinde bulamadıkları işte sevgi destek ortamını çok yakın bir arkadaş grubunda buluyorlar. Hani normalde anlatı hep şeydir ya. İşte aile ağzına sıçar ama sonra bir işte ruh eşini bulursun. Onunla tamamlarsın kendini. Orada böyle inanılmaz güzel bir şey fantezisi var aslında hani. Senin ailenin yerini alacak ve hatta yaralarını saracak bir ikinci bir aile aslında ki. Kimsenin öyle bir arkadaş grubu yok, kimse kusura bakmasın yani. O yüzden sonra bu dizi yine bu kadar izlendi.
Evet, niye? O yüzden dönüp dönüp tekrar izliyoruz.
Yani. Tabii kardeşim yani öyle arkadaş grubumuz olsa gider onlarla takılırız yani diziyi, zaten, diziyi açmam bile. Yani
kayıt alacağını onlara anlatırdım zaten 10 sene önce. Evet, o kadar bütünsel yok. Ya çünkü her bir insanın tek bir eksikliği de yok. Ya birinin seni belki işte atıyorum eksikliğini çektiğin şey annense, birinin o rolünü kapatması lazım. Birinin belki senin bir ufak kardeşin gibi davranması lazım. Ya aslında büyük bir arkadaş grubunun öyle bir meç olmasının güzel şeyi de o. Ya herkes aslında seni bir yerden bir eksiğini kapatıyor.
Orada da roller var.
Evet, çok rol. Hani ona o rolü oynuyor. Mesela Chandler, Joey'ye abi oynuyor. Ama diğer tarafta herkesin gerizekalı diye dalga geçtiği birisi.
Evet.
Evin içine girdiği zaman. Ama ondan da mutlu oluyor. Aşağılanmayı da seviyor.
Garip bir şey var ya orada da.
Peki mesela bir şey soracağım. Sen ilgilisin ya senaryo işleriyle. Böyle gerçekten bir şey yazarken böyle bir mind map gibi, akıl haritası gibi bir şey çıkarıp bunlar düşünülüyor mu?
Tabii düşünülüyor. Hatta ben şunları çıkarırken, bu birazdan geleceğimiz çocuk tiplerini çıkarırken bayağı heyecanlandım mesela. Çok iyi malzeme çünkü. Kesin kullanıyorlar canım. Yani kullandıklarını biliyorum zaten.
Evet ama çok mantıklı tabii adam yani. Milyon dolar dizi yapıyorsun. Tutup bir psikolog bu işi anlayan biri. Kimin kimle arası niye iyi olur, niye çatışır? İlla ki incelersin.
Ya işte Jung arketiplerini falan çalışıyorlar. Burçlarını çalışanlar var. Yani bir şekilde hani bir karakter tasarımı oluyor. Ki işte mesela ya buradan da aslında çok iyi örnek. Yani o doğru tasarlayabilirsen karakterleri mesela, aralarında çok iyi çatışma dinamiği yaratabiliyorsun. İşte mesela buradan ne bileyim işte bir şey anneyle, ihmal eden anneyle bir şey çocuğu al mesela. O nasıl gerçek hayatta çalışıyorsa onu bu bilinçle alıp diziye koyarsan, filme koyarsan orada da çok güzel çalışır.
Güzel, çok iyi.
Yo, çok psikoloji bazlı bir şey bu arada ya. İyi senaristlerin şeyi yüksek yani, psikoloji bilgisi.
Okey abi.
Hızlıca devam ediyoruz.
Hızlıca devam ediyoruz.
Sizin halinize gelmediysek bekleyin, geleceğiz biraz.
Şu an şey bekliyor değil mi? Hayır, ben iyiyim. Ben iyiyim. Hayır, son siktir ya. Be,
beşte patladık.
Benimki de kaotikmiş ya. Of.
Abi ikincisi de bağımlılık. Buna da işte alkol, uyuşturucu, kumar demişler ama biraz böyle işkoliklik, mükemmelliyetçiliği de eklemişler. Hı-hı. Zaten bu tarz bir şeyin hani sonucu ne olabileceği çok ortada yani. Bu çok klişe bir dysfunctional family. Bu tam Amerikan seri katil çıkaran dysfunctional ailelerden.
Fabrika.
Üçüncü biraz daha aslında genel olan bu işte ihmal ve suistimal, yani abuse and neglect. Hı hı. İşte burada da mesela insanlar şurada çok kaçırıyor. Yani tabii ki çok işte çocuğuna dayak atabilirsin, fiziksel şiddet gösterebilirsin, taciz edebilirsin ya da hakikaten çocuğu başıboş bırakabilirsin. Bu tamam, tabii ki direkt suistimal ve ihmal oluyor. Ama her zaman bu şekilde olmuyor. Hı hı. Yani mesela işte Monica'nın annesinin ona yaptığı da tam bir abuse aslında. Çocuğu sürekli suistimal ediyor aslında işte. Sürekli kilosuyla dalga geçiyor. Sürekli işte ne zaman kilo vereceksin diyor. Yani bir türlü beğenmiyor, eleştiriyor. Kritik etmek de bir suistimal etme tabii şekli. Yani. Ya da yanındayken de mesela şey örneği vardı orada. İşte bazı aileler mesela çok çalışıyor ve stresli çalışıyorlar. Ve akşam çocuğun yanına gelince çocukla duygusal olarak yakınlık kuracak kadar enerjisi kalmıyor. Mala bağlamış oluyor yani. Mesela o da ihmale dönüyor artık. Yani sen çocuğunun yanında mısın zaman olarak? Evet, yanındasın ama duygusal olarak yoksun yani. O çocuğu hani karşısında duvar gibisin. O da mesela işte çocuğun yine ağzına sıçan
zaten.
bir başka dysfunction türü, fonksiyonsuzluk türü. Ve işte son olarak da abi mental disorders demişler. Bu da bence çok soyut bir şey olduğu için, çok görünmez bir şey olduğu için yine çok gözden kaçıyor. Yani işte ailede yani aklına gelebilecek her bir şey, işte depresyon olabilir, anksiyete bozukluğu olabilir, sürekli çocuğu arar mesela, hani o çocukla konuşamadığı her an anksiyete girer, işte obsesyon olur. Bu da zaten direkt çocuğa aktarılan bir şeye dönüşüyor. Bir de işte abandonment söyleyemedim. Hı hı. O da artık çocuğu bırakıp gitme yani direkt.
Evet, bu da abi çocuğu bırakıp gitmekten ziyade şey de olabiliyormuş bunda. Şu an zaten konuşmuştuk ya, dünyada en büyük dertlerden birisi hem anne hem baba çok çalıştığı için çocuk yalnız büyüyor.
Evet.
Ve abi çocuğun gelişimi sırasında bunu böyle kaotik olarak da çevirmişler. Çocuk şeyi anlayamıyormuş. Ya bu arada şöyle bir virgül koyayım, sinirlendiğim konulardan bir tanesi. Mesela biz böyle yıl satıyoruz ya bazen işte. Ebeveynler böyle olunca böyle oluyor falan filan. İşte azıcık büyüyün. Her şeyi ananıza babanıza bağlamayın. Ya amık cahili. Zaten nasıl sen bağlı? Bunu yazdığın için zaten belli ki bir şeyden kaçıyorsun.
Aha.
İkincisi, ya illa çok büyük bir şey yaşamana gerek yok abi. Yani hayatta çözemediğin bir şeyin bir sebebi muhtemelen çocukluğunla ilgili.
Hı hı.
O yüzden böyle hani çok yorum geliyor öyle şey olarak, şeye sinirleniyorum. Hani durup böyle hani tekrar her şeyi böyle aileye konuşup terapiye bağlıyorsunuz gibi değil ki abi yani. Zaten kendinle uğraşıyorsan, hı-hı, ne yapacaksın? Geçen sene gittiğim yaz tatiliyle mi uğraşacaksın? Hatırlayamadığın işte 2 ile 10 yaşın arası hakkında bir şeyler düşünüp kafa yormaya çalışıyorsun.
Tabii ki.
Ya işte bu da onlardan bir tanesi. Anne baba çok yoğun çalışıyor. Ve çocuk şöyle oluyormuş yani. Oğlum benim bakım veririm kim amık?
Hı-hı.
Yani ben seviliyor muyum, sevilmiyor muyum, terk mi edileceğim, ne yapmam gerekiyor? Bu da abi işte şu an bence şu anki neslin ileride yaşayacağı en büyük şeylerden biri bu olacak. İşte kendine güvenmeyen, işte hep böyle bir sevilme korkusu olan, terk edilme korkusu olan bir çocuk geliştiriyormuşsun.
Evet, o işte şey çok bence sebep olur. O codependency diyorlar ya, hı-hı, bağımlılık değil de bağlılık gibi yani, birine bir şeye bağlı olma hali. Cling etme hali, işte daha önce konuştuk o. Hep İngilizce terimler söylüyorum ama yani Türkçesi olmadığı için. Yani böyle çok needy, çok ihtiyaç olma. İşte o belki de o çocuklar bu kadar sosyal medyaya sarıyor bu yüzden. Yani o ailesinden göremediği ilgiyi işte dışarıda bir kitleden görmeye çalışıyor.
Ya da en azından kontrol edebildiği bir ilgi o, düşünsene. Ya çünkü babam mesela, anne baban bir gün var, 3 gün yok. 7 gün bakıcı bakıyor ama sonra 10 gün berabersin.
Evet, sosyal medyada hep birileri var
en
aslında.
En azından birileri var ve şeyi biliyorsun. İşte daha belki tabii ki hata yapabilirsin yani. Daha çok saçmalarsam daha çok ilgi göreceğim. Ya bir matematiğini çözüyorsun ama diğer adam iş seyahati var mesela, basıyor gidiyor. Sen çocuk olarak zaten geçen konuşmuştuk ya. Beni sevmediği için gitti diyorsun 3 yaşındayken.
Evet. Ya o az evvelki yorumun da tabii ki iki ucu var bunun. Hani burada böyle bir kurban psikolojisine takılıp kalmak da tabii ki. Bu da bir problem yani. Ve bence bunun kaçışı yok. Yani böyle bir yola giriyorsan İlla oralara düşüyorsun yani. Çünkü işte yani sen elinden geleni yapıyorsun, tamam diyorsun, ben hani sorumluluğunu alıyorum, değiştireceğim, işte terapiye mi gidecek, ne yapılacaksa yapacağım diyorsun. Yapıyorsun bazen yine aynı kalıplarda buluyorsun kendini. O zaman ne yapacaksın abi yani, insan hani kolaya kaçıp suçlamak istiyor yani. Hı hı. Çünkü bir yandan kolay bir şey de değil, hani biz burada konuşuyoruz da. Ben de mesela yeni yeni farkına varıyorum. Yani gerçekten farkına varmamam da şok ediyor beni bu kadar. Tamam işte ailen işte problemli insanlar, işte boşanmışlar, şu yaşanmış, bu yaşanmış, böyle kavgalar verilmiş, böyle olmaması gereken şeyler olmuş. Bunların bilincinde büyüyorsun. Ama sonra fark ettikçe bir şeyler, ulan benim kendimi güvende hissettiğim bir alana ihtiyacım varmış. Hı hı. Ya da işte benim bir zorluk yaşayınca gidip akıl alacağım birine, ya da işte duygusal bir iniş çıkış yaşadığımda gidip destek alacağım birine ihtiyacım varmış ve ben bugüne kadar bunların hiçbiri olmadan gelmişim. Hı hı. Bu sikiklerin hepsi yani bu konuda hiçbir eksiği olmadan gelmişler. Ben göt gibi böyle kendi kendime hani duygusal ihtiyaçlarım şunlar bunlar, yol gösterin. Kaybola kaybola yolumu bulmuşum. Yani kolay da değil bir yandan bence hiçbiri. Hani ne kadar zor olduğunu tarif edemem. Hı hı. Üzücü de yani, can da sıkıcı bir şey. O yüzden yani o kadar ağır bir şey yaşayan bir insanın da başkaları öyle bir yorum yapabilir ama kendisine biraz şefkatli olması da lazım. Ama takılı da kalmamak lazım yani o evet. Şefkatin de ucunu... Evet, o şefkat olmuyor zaten. Takılı kalmamak şefkat olmuyor bence.
Bence de.
Takılı kalmak tam bir self-destructive dediğimiz o kendini yiyen davranışlardan biri oluyor yani. Kaçmak oluyor daha doğrusu işte.
Ki kaçsan hayatın sonuna kadar kaçarsın.
Kaçarsın bu arada.
Tabii
yani.
Aileni suçlayarak sonsuza kadar kaçarsın.
Ha, olur yani. Terapiye gidersin, aileni suçlarsın. Terapiye gidiyorum bak yani gereğini yapıyorum dersin. Aileni suçlamaya devam edersin. Kaçarsın yani. Kaçan kaçıyordur.
Evet.
Biz de kaçmışızdır illaki.
İllaki canım. Yani. Hala da kaçtığımız konular vardır.
Var ya yani.
Ya, açmak istemediğim bir kapı oluyor mesela yani.
Oluyor.
Oluyor mesela. Benim var aklımda birkaç tane konu. Biliyorum mesela bir şey var. Hissediyorum da oradan bir şey çıkacağını. İstemiyorum diyorum. Ama kendi zaman, her şey kendi zamanında oluyor yani. İstemiyorsun diyorsun ama aklında hep bir yerinde o var. Sonra bir ay iki ay sonra o açılıyor.
Açılıyor ya. İşte şey de zor ya yani, öyle bir dilemma da var. Yani zaten şu an hani mesela sıfır dysfunctional yani full fonksiyonlu bir aileden çıkmış olsan da işte hayata yeni atılıyorsan hayat zor. İşte hayatta bir değişiklik yapmak istiyorsan çok zor. Hayatın süre geliyorsa da çok zor bu arada. Hani iyi bir şekilde süre geliyorsa da yani benim etrafımda çok iyi ailesi olan insanlar var. Müthiş yani. Ama adam acı çekiyor yani hani bir şekilde yani hayatla ilgili. İşte bir de onun üzerine o kapıları açmak, bazen açmayaydım diyorsun. Hani.
Ya abi çok mutlu bir ailede büyüyorsun ama sonra dış dünyaya bir çıkıyorsun. Aşırı disfonksiyonel aile büyümüş insanların olduğu bir dünyadasın.
O da var işte.
Yani o da böyle yani dünya bazen iyi kalpler için çok kırıcı bir yer olabiliyor.
Ama orada da galiba şöyle bir ikilem var. Yani tabii abi insanın çevresinden etkilenmemesi çok mümkün de değil. Ama
onlar
yine
dağılmıyor abi.
Yine kendi içinde bir şeyleri çözdüğün kadar etkilenmiyorsun evet, yani. Evet. Hani biraz onları çözdükten sonra o kadar etkilenmemeye başlıyorsun artık. Biraz daha kendine odaklı kalmaya çalışıyorsun gibi geliyor.
Evet, peki.
Bak şey de çok güzel bu arada. Bu ara izlediğim diğer ikinci dizi Young Sheldon'da. Yani böyle gerçekten mesela yarın öbür gün çocuğum olursa nasıl büyüteceğimi o diziden öğrendim diyeceğim yani. Sonra sonucuna bakacağız hani.
Bu deney 10 yıl sürdü.
Sıçarsam diyeceğim. Oğlum ben oralar bir dizi izliyordum.
O ya, da şey diyecek, podcast yapacak ileride. Diyecek ki ya sikiyim dizi izleyip beni büyütmüş
diziyle
ya.
Diziyle yani bir kitap oku
ulan,
bir adam.
Ulan dizi ya.
Şey çok güzel ama yani o aile şeyi çok tatlı. Aile dinamikleri çok tatlı ve yani işte Friends basın mesela nasıl böyle hani bir arkadaşlık için rehber olarak kullanabilecekse mesela o dizide biraz böyle aile için rehber olarak kullanabilecekse. Güzel tatlı bir dizi ya, komik de bayağı.
Tamam, izinle artık şuna geçiyorum. İzne derken yani ikimizin de ruhuna deleceği için bizden bahsedeceğim için seni de izinle alıyorum.
Geldik mi şeyimize?
Okey abi, böyle aileler var. Ama işte böyle ailelerle büyüyen bir de çocuklar var. Yani biz. Bunları da kategorize etmişler ya. Aslında yine aile seni birazcık rollüyor. Yani kategorize ediliyorsun. Ama yine o sistemin içinde var olmak için kategorize ediliyorsun. Evet. Hemen ilk örneği vereyim mesela. Ama mesela bir tane, bu da çok fazla vardır. Bir tanesi günah keçisi. Onda da şu. Bütün sorunları çocuğa atıyorlar. Mesela aile disfonksiyonel, araları bozuk. Aslında belki evlenmemeleri bile gerekiyordu. Belki aile terapisine falan gitmeleri, çift terapisine gitmeleri gerekiyordu. Ve abi bütün suçu çocuğa atıyorlar. Bizim çocuk da mal. İşte çocuk olmasaydı böyle mi olurdu? Bilmem ne falan.
Çocuk biraz düzgün olsaydı.
Çocuk düzgün olsaydı diyor. Kendilerinin belki yansıması olduğunu fark ettikleri için daha da nefret ediyorlar. Dış dünyada çocuğu sevmiyorlar. Zaten çocuğun ne olduğunu söylemeye bile gerek yok, evet, yani.
Tam şey değil mi? Kendini sevmiyorsun, çocuk yapıyorsun. E çocuk da sen gibi oluyor. Sonra çünkü hem senin parçan hem sen yetişiyorsun. Sonra diyorsun,
kendinde onu gördüğün için
çocuğu sevmiyorsun.
Çocuğu da sevmiyorsun.
Evet. Zor. Bir de şey çok hoşuma gitti mesela. Yani bu çocuğa hep aslında kötü olduğunu, problemli olduğunu içselleştirdikleri için, telkin ettikleri için çocuk da artık o inançla onu doğrulamaya başlıyor. Hmm. Çünkü diyor ki hani gidip böyle kötü işte arkadaşlıklar ediniyor, kötü alışkanlıklar ediniyor. Çünkü çocuğun artık içerideki inancı ben kötüyüm. Hmm. Bana yakışan da işte okulu kırıp serserilik yapmak. Bana yakışan da işte alkol kullanmak, uyuşturucu kullanmak. O da böyle kendi kendini doğrulayan bir kehanete dönüşüyor aslında.
Evet. Mesela orada mı şey bir twist yapmış o bunu anlatan kadın. Ama bu insanlar diyor kurtarıcı rolünde büyüyenler. Yani Space God işte.
Uzay keçisi.
Space God. Bu abi günah keçisi olanlar da diyor zaten doğru olmakla ilgili çok bir dertleri kalmadığı için artık dünyayı çok real bir gözle görürler. Hani neyse o gibi görürler. Hmm. Ve bazı böyle insanlar çok başarılı olabilirler diyor bazı mesleklerde. Evet. Ya çünkü ay o bunu mu diyecek, ay o bunu mu diyecek, yapmayayım etmeyeyim yok artık. Aslında böyle birçok sana society'nin, toplumun kurduğu duvarlardan mahkum büyüdükleri için bu onlar için çok yaratıcılığa da gidebiliyor. Hmm. Tabii o yaşa kadar kafa yiyip başına bir şey gelmezse.
Evet, iki ucu şey yani şey demiş.
Ama filmler falan düşün hani böyle atıyorum. Birçok böyle çok deha büyümüş çocukların birçoğunun hayatı böyledir. Hep izlediğiniz şey filmlerde, kitaplarda falan. Çocuğu ya böyle tamamen yokmuş gibi davranırlar. Hep ihmal, suistimal falan. Adam der zaten kaybedecek bir şeyim yok. İstediğim her şeyi düşünüp yapabilirim der.
Evet, iki uçlu bu arada. Ya
bunu övüyormuş gibi olmayalım canım ama bakış açısı hoşuma gitti.
Evet, ya alkolik seri katil oluyor ya da işte öyle biri oluyor.
Ya da çok zengin ve deli. Bence denenir. %50 %50 bir kere dünyaya geliyoruz.
Çocuğumuza bir şey de. Çocuğum Oğulcan abin o gün bana bir şey söyledi.
Bir şey Oğulcan, deneyeceğim.
Oğulcan amcan hatta.
Değil mi o da şey. O da benden bir şey duyup büyüdü. Sonra senin çocuğun o çocuk podcast yapıyorlar.
Of.
Diyor ki beni de bir anda dövmeye başladı anlamadım.
Bir şey deneyeceğim.
Deha olacakmışım diye.
Şey diyorlar işte. Ya o çocuk da aslında o günah keçisi de kendi içselleştirdiği sorunları dışsallaştırmaya başlayınca. Yani sorunun kendisinde değil aslında dışarıda olduğunu fark ettikçe işte o senin dediğin özelliğiyle beraber artık iyice sıyrılabilir hayatta. Hı hı. Çünkü evet şey zor mesela. Yani bir aile ne kadar fonksiyonsuz olsa da seni çok da böyle aşırı dışlamıyorsa, aşırı rahatsız etmiyorsa, aşırı aşağı çekmiyorsa bir şekilde sen o fonksiyonsuzlukla hayatına devam ediyorsun galiba. Yani hani işte belki sen ne bileyim ebeveynlerine ebeveyn oluyorsun, belki bir şey oluyorsun. Ama öyle bir denklem kuruyorlar ki orada sen mutlu mesut o şeyi yaşıyorsun ve hiçbir problem görmüyorsun orada. Ta ki işte hayatında belki bir noktaya gelene kadar, patlayana kadar. Ama mesela günah keçisi için böyle bir şey çok mümkün değil. Çünkü zaten çocuğun ağzına sıçıyorlar yani. Hani. Çocuk bütün günahların şeyi olmuş yani.
Ya hep ya hiç oluyor artık o çocuk.
Evet bu arada. Gerçekten ya hep ya hiç oluyor. O da işte bir yerde aslında hani fonksiyonsuz halede bir şey olmak, dışlanmış birey olmak bir yerde de avantaj olabiliyor demek ki. Hı-hı. Yani bu da ya da bilmiyorum artık çok kötü bir şey olduğu için güzellemek için hani bir polyanacılık yapalım da.
Bir parça bulduysak demek ki.
Aynen. Çocuk sene sonunu çıkarsın demiş olabilirler.
Abi diğeri bu da çok fazla var. Zaten bu da çok fazla aile yapıyor bunda ya. Altın çocuk.
Hero. Altın çocuk mu? Aynen altın çocuk bu arada şey. Bu tam Rose işte bu.
Evet abi.
Direkt
aynen.
Rose yani bu.
Ya bunda da millet tahmin et. Ben zaten şöyle altın çocuk ilk noktayı zaten yazmışım. Hani açıklamayı da yazmamışım.
Açıklamaya gerek yok.
Bu da şey hepimiz görüyorsundur yani. Kendi olamadıkları her şeyi o çocuğa havale edenler. Aha. Veya böyle onun çocuğun yaptığı şey en güzeli. Çocuğu en güzeli. Hmm. Bu zaten şunu göstermiyor abi yani. O benim yansımam. Onu ben yaptım. Demek ki ben de çok başarılıyım.
Evet.
Ben de çok iyiyim. Bu şu bak şimdi bence bu iş şurada patlıyor. Çocuk bir konuda gerçekten çok başarılıysa. Ve sen de onun ebeveyniysen. Belki şu saygıyı alabilirsin toplumdan. Abi de anlatıyorum. Bu kadar başarılı bir çocuğun babası annesi de. Bir şeyleri doğru yapmıştır. Belki de. Demezsin gerçekten. Belki çok zordun çocuğu deliler gibi. Hmm. Ama çocuğun bok gibi durduk yere onunla övünüyorsan bu artık iyice böyle bir başkası adına utandığın, cringe olduğun bir şeye dönüşüyor.
Evet evet.
Ama işte maalesef ki birçok aile böyle görüyor. Bebek çok kötü top oynuyor. Hmm. De ki lan çocuk zaten ne kadar iyi oynayabilir de geç. Benim oğlum, benim kızım. Bizim dükkan varken ilkokuldan çıkıp aileler geliyordu bazen çocuklarıyla. Çok gözlemliyordum böyle şeyleri. Hepsinin çocuğu altın çocuk. Ama hiçbir olayın çocukla ilgisi yok. Her şey kendileriyle ilgili.
Tabii canım ya. O çok korkunç bir şey yani.
Bu çocuk zaten abi şu oluyor işte. Hayatta gerçekten hayatta yüzde kaldığı saniye bir tek patlıyor. Çünkü sen o çocuğu hiçbir şekilde başarısızlıkla yüzleştirmemişsin. Evet. İşte bunlar çok özgüvensiz. Hata yapmaktan çok korkan. her şeye sürüklenen, kendi yalan dünyasını oluşturan insanlara dönüşüyor. Hı-hı.
Ya çok başarılı insanlar olabiliyor ileride, genelde oluyorlardı hatta. Çünkü yani öyle bir denklem kuruyorlar ki aslında çocuğun üzerine. Bütün değerleri başarılarından ibaret ve aslında kendilerinin bir değeri yok. Yani başarıları kadar değeri var. O yüzden başarısız olmak bir opsiyon değil. İşte mesela ama o yüzden de işte çocuk işinde başarılı oluyor, bir şeyde başarılı diyor.
Hancım,
sonra gelip aileleri de bakıyor bu arada o çocuk genelde. Hani aileleri...
Başarılı olur ama mutlu olamaz mesela.
Manik oluyor genelde ya.
Evet.
Yani çok böyle birçok şeyi bahsediyor. Zaten o kadar yani başarıdan başarıya koşarken çok durup da düşünmüyorsun. Hani mutlu muyum, mutsuz muyum, iyi miyim, kötü müyüm. Sadece koşturuyorsun yani hani bir yerden bir yere. Yani bütün hayatın böyle bir yarış gibi geçiyor.
Neyse evet. Hayır çok iki taraflı konular ya bunlar yani. Yani başarıdan başarıya koşuyorsun ama hani hiç böyle bir öz sevgi, öz şefkat ya da başka bir şey olmadığı için en ufak bir bocalamada da atıyorum mesela her şeyi çok iyi yapıyorsun. Türkiye'nin bu dönemine denk geldin. O başarısızlıkla da başa çıkman imkansız bir hale geliyor.
Tabii seninle alakası olmasa bile.
Her şey şahsi gördüğün
şahsi
için.
Şahsi görüyorsun.
İşte o seni tamamen sonra sürükleyebilir.
İşte ya herkes bir yerde patlıyor ya.
Okey abi şimdi sana geldik. Kayıp çocuk.
Kayıp çocuk. Kayıp çocuk da. Ben bu arada maskot hariç hepsinden kendimde bir şey buldum.
Ben de küçük küçük ben de buldum.
Yer yer maskot da bulmadım değil bu arada. Ama evet en çok kayıp çocuk şey dedi. Çünkü kayıp çocuk da çok net bir örnek verdi. Dedi ki bu çocuk ilk fırsatta dünyanın diğer ucuna gider dedi. Ben 18 yaşında denizden Amerika'ya gitmiştim. Daha yurt dışına değil şehir dışına gitmemişken doğru düzgün tek başıma. Abi kayıp çocuk da birazdan söyleyeceğimizle beraber maskotla beraber... İşte içerideki o kaostan kaçma ya da kaosla başa çıkma şeyleri, stratejileri. İşte kayıp çocuk da kaçarak. Hani hep böyle bir radarın altında takılarak, çok ortalıkta gözükmeyerek, hep uzak kalarak yani baş etmeye çalışıyor. Ama işte bu kayıp çocuğun da sıçtığı nokta yani bir güven hissi oluşturamadığı için dünyada her fırsatta kendi kabuğuna çekiliyor aslında. Kendi konfor alanına çekiliyor. Yani konfor alanının dışına çıkmakta zorlanıyor işte bu. İş hayatı da olabilir, ilişkiler de olabilir. Ya aslında çok net bir şey yani.
Net
hani
bir
o,
şey evet.
Evet yani o hani o içerideki kaosun ölçeğine göre yani o ondan hiçbir şekilde işte hani maskotluk yaparak da kaçamıyorsan artık ya da herhangi bir şekilde işte başarılı olup da kaçamıyorsan ya da başarılı olamıyorsan artık bu role giriyorsun yani hani bir şekilde kendini güvene alıyorsun. Aslında bir şekilde bunların hepsi çocuğun kendisini güvende hissetmek için o role giriyor. Yani çocuğa sana öyle bir denklem yaratıyorsun ki hani sen bu rolde güvende hissedersin. Yani biz seni suçlarsak sen bu halde var olabilirsin. Ya da sen çok başarılı olursan. Ya da sen ortada gözükmezsen başarılı olabilirsin. Ya da işte sen bizi işte güldürüp eğlendirirsen, hep enerjik olursan var olabilirsin. Çocuk da abi çocuk bu arada zeki bir şey yani. Seziyor ve direkt fit ediyor ortamı.
Evet abi zaten hep konuştuğumuz gibi şey.
Yani çocukkenki zekamız bana... şu an olsa bu arada çok başka şeyler yaparız.
Çok eğitiliyor insan.
Çok güzel bir şey söyledin.
Gerek yok bu kadar eğitilmeye. Evet oğlum çünkü yani senin bakım verenin sana bakmadığı saniye ölüyorsun. Bu hayatta kalma içgüdüsü insanın en kuvvetli içgüdüsü.
Tabii.
O yüzden nasıl var oluyorsan, nasıl karnın doyuyorsa, nasıl sana biri gülümsüyorsa.
Tabii sadece yeme içme de değil onu diyecektim aynen.
Ama öyle var oluyorsun artık. Artık olsun.
Hı-hı. Fena.
Abi zaten diğeri de maskot.
Bunu da sen
bu da bende zaten. bu da abi işte şey. Aslında birazcık da ortamdaki mesela nasıl kayıp çocuk ortamdan giderek mutlu olabiliyorsa. Hani... Sorun çıkmasın ben uzakta olayım gibi. Maskot da bir şekilde o ailedeki gerginliği kırmakla kendini görevlendiriyor. Aslında şöyle de oluyor bence. Mesela anne baba da mesela bir kavga ediyorlar bir şey var. Mesela çocuk gelip mallık yapınca gülersin ya.
Aha.
Bence o yaşlardan geliyor. Belki küçükken yürürken düşüyorsun. Ve sonra bence mesela kendi hayatımdan anlayabiliyorum bunu. Sen bir şekilde bir şey komiklik yaptığın zaman bir şey yaptığın zaman o gerginlik dağılıyor. Aslında birazcık gibi kendini doğrulayan kendine dönüşüyor. Yani belki annen babanla kavga etmekten, gerginlikten yoruldu. Sen gelince de onlar böyle bir aa diyor ortam dağılsın. Ama sen diyorsun ki ben sürekli bu icebreaker gibi ortama böyle bir Prozac gibi dalmak zorunda mıyım? Hani bir duygulardan mı konuşsak millet böyle olmaz ben daha ne kadar dans edeceğim falan. Dansçılar falan çok fazla böyle çıkıyormuş. Dikkat çekmek için yani ortamın havasını dağıtmak için. Biraz ilgi üzerine çekmek için.
Evet çocuklar çok yersiz dans ediyor bu arada yani.
Yani bir tek sebebi bu değildir. Her tabii ki dansçının şeyi böyle değil ama performans sanatlarıyla ilgili şeylerin böyle bir altyapısı yüksek oranda olabiliyormuş.
Çok
dikkati
normal
dikkati üzerine
yani.
Çekmek ama neden çekmek istiyorsun? O gerginliği dağıtıyorum falan gibi. Yine mutlu olmak için.
Aynen kafaları bir şey olsun da dağılsın da birbirlerini yemesinler.
Yemesinler falan edebi başımız ağrımasın Ali Rıza Bey diye. Ama tabii ki abi o da şunu söylüyor. Maskotlar da öncekiler gibi çok fazla duygular hakkında konuşulup aslında sağlıklı bir çevrede büyümediğin için çok eğlenerek, belki çok dışarı performans sergileyerek bir hayatın olabilir. Ama kadın diyor ki ta ki bu yusunun işe yaramadığı güne kadar. Ve ben mesela bir maskot olarak söyleyebilirim ki gerçekten işe yaramadığı bir güne kadar dediği zaman kadın okey, gerçekten bir yerde işe yaramıyor. Toplum için yarayabilir ama kendin için artık işe yaramıyor. Ya yani o rolde kalamıyorsun daha fazla. Belki kayıp çocuk olarak hayatını geçirebilirsin. Ama sadece maskot olarak bunu bir mesleğe dönüştürmediysen, farklı tatminler sağlamadıysan, profesyonel çevirmediysen, maskotluk gerçekten bir yerde işe yaramıyor. Çünkü içsel olarak seni daha fazla mutlu etmiyor kesinlikle.
O yüzden belki böyle performans sanatçıları da uyuşturucu bağımlısı, alkol bağımlısı.
Kesin olabilir.
Böyle çok boşanıyorlar falan ya. Hep teomanvari karakterler oluyor yani.
Ya olabilir ya, çünkü o tatmini...
Ya tabii bir yandan bir sanatçı olmak lazım, da hep böyle travmatik yerlerden besleniyor. Ayrıca o da var da.
Ya ben mesela işte podcast'i ilk yapmaya başladığım zaman işte kaç işte 27 yaşındayken tam. Ben mesela bu maskotluk rolünün, zaten seninle mi konuşuyorduk ya. Artık beni çok mutlu etmediğini ve bundan öte bir yol olduğunu hissetmiştim. Ondan sonra zaten terapiye falan başlamaya karar verdim. Dedim ki bu iş böyle gitmiyor artık. Bu işin yolun sonu son değil.
Bu yol bir yere gitmiyor
yani diyorsun.
Ya evet, işte bir noktada patlıyorsun
yani. İşte
ya
fark edip yani. Yön değiştirmeye çalışıyorsun. Ya da bence ısrar ediyorsun. İşte belki bir sanatçıya dönüşüyorsun. Aha. Ya da burnout olup gidiyorsun. Ya da Kadıköy'de bir yerde stand-up'a çıkıyorsun. Ay yok yok be bu. Ne gerçekten ofansiflik o. Yok yok canım, çok, kıskandığım için söylüyorum yani.
Çok da olası çok da bu arada yani. Çok yaşarı
hepsi
olası.
Hepsi değil tabii ki ama %50'si için.
50 çok iyimser be.
Daha fazla diyorsun.
80 yani benim içimden 80 geçti.
Biz de gömmeyelim be komedyenler.
Ya kendimize de gömdük canım. Tabii şimdi yani.
Evet yani. Ben bir maskot olarak diye başladım.
Evet.
Evet, ısrarsız maskotlukla sizi Kadıköy'de açık mikrofona çıkartır. Sonra?
Daha bir şey kalmadı artık ya. Ya illa vardır bu
var
arada.
Var.
Hani
çok
bu...
madde var da. Aha. Çok ameliyat etmeyelim hani.
Evet, çok ameliyata dönmesine de gerek yok.
Peki abi, sonlara gelmişken ben bu fonksiyonsuz ailelerin şeyi çok sevdim. Diyor ki böyle bir ailede büyüyen çocuğun 3 tane kuralı vardır bu hayatta diyor. 1 konuşma, 2 hissetme, 3 güvenme. Böyle ailelerde büyüyen çocuklar ister istemez bu 3 tane büyük kodla büyür. Çünkü aile içinde yaşanan şeyler dışarıya anlatılmaz. Genelde böyle bir baskı vardır ailede. Beni rezil etme diye de birçok şey yüzünden.
Ya da ebeveynine karşı da konuşmazsın.
Evet, ona karşı da konuşmazsın. Cevap veremezsin. Hissetme. Çünkü zaten böyle ailelerde bir şey konuşulmaz. His diye bir şey yoktur.
Evet.
Yani duygular hakkında konuşulmaz.
Bir de hissetsen de hayırlı bir şey hissetmezsin öyle bir ortamda zaten.
Zaten belki de işte o yüzden duygularını plastikleştirirsin.
Aynen, hissetmemek daha hayırlısı
evet.
gibi gelir.
Ve belki böyle bir insana dönüşürsün. Üçüncüsü de güvenme zaten. İşte babamıza güvendik gibi bir şey yani.
Galiba orada patlıyor işte ya. Ben hani böyle burada patlıyor diyoruz ya. Hani bir yerde aslında dışarıda insanlara güvenemedikçe patlamaya başlıyorsun. Çünkü bir yerde artık illa kendin birey olacaksan yani bir ilişkiler kurman lazım. Yani iş olabilir, aile olabilir, bir şey olabilir.
Bence bu böyle birbirini gösteren Spider-Man'ler var ya.
Tam ona benziyor bu arada.
Bence öyle. Yani hissetmediğin için konuşamıyorsun, güvenemediğin için hissedemiyorsun. Ama hissetsen belki duygularını açıp konuşacaksın. Ama öyle olmayınca güven olmuyor zaten. Karşı tarafın fikrini duyamıyorsun.
Evet, çok iç içe.
Ama yani millet, konuşma, hissetme ve güvenme.
Nereye kadar daha?
Evet ya, tamam. Hayat mı lan bu?
Bir de yani insanı insan yapan üç temel şey yani.
Evet bu arada, hani, gerçekten öyle.
Böyle kuralı sikerler pardon da yani.
Abi öyle zaten hani o kadar böyle atıyorum çok canın sıkkın olduğun, depresif modda olduğun zaman mesela kendini insan gibi hissetmiyorsun ya. Hani insan olma deneyimi yaşamıyorum da ben diyorsun hani bu ne hissiz yok, ruhun yok gibi, ruh emiciler gibi.
Böyle daha.
Zaten bu işte. O mod tam olarak bu yani.
Evet. Millet, ve son olarak aslında buraya böyle terapiye bağlamak için çok güzel bir pas attık ama oraya çok bağladık zaten. Tekrar hatırlatalım. Biz bu bölümü Podbean'in Misafir Odası dizisi denesinlenerek kayıttık.
Her yerde bulabilirsiniz.
Spotify, kadrosunu Apple tekrar Podcast. Sayıyorum. Aslı İnanlık, Güven Murat Akpınar, Derya Alabora, Serkan Keskin. Bayağı şey, altın bir kadro
daha
yani.
Daha kim olsun kadrosu yani?
Yönetmeni Tunç Şahin, senaristi de Volkan Çıkıntıoğlu. Ama biz tabii yani bu konuyu ayrıca konuştuk yani. Bu hani diziden bu başlığı alarak biz bambaşka bir şey konuştuk. Dizi çok daha eğlenceli bir dizi. Yani kara mizah, keyifli, güzel bir dizi. Tavsiye ederiz. Daha diyecek bir şeyim de kalmadı artık.
Evet millet, direkt bu bölümü bitirince Spotify'daki aramaya basın. Bir bakın, kesin bir şans verin. Çünkü cidden yürekten sevdik bölümü. Hı-hı. Hatta çok mutlu olduk bunu tanıtacağımız için, bu konu hakkında konuşacağımız için. Evet millet, bölüm paylaşırken bu 6 tip çocuktan hangisi yazarsanız da çok mutlu oluruz. Bize yazarsanız da seviniriz ama kurtarıcı mısın, altın çocuk, kayıp çocuk, maskot, izin veren misin, nesin?
Nesin?
Nesin, hangisisin?
Sen nesin, kimsin?
Bizim
sen?
Kendimizi benimsediğimiz gibi siz de Spotify'da paylaşıyorsunuz, çok sağ olun. Ama bir sağ üst köşeye böyle küçük bir günah keçisi yazarsanız biz böyle bakıp şey yaparız. I feel you bro.
Bir küçük şey yaparız belki, anket yaparız.
Aa, net anket yaparız. E okey, ben bu kadarım. Millet.
Bir süre ailelere karışmayacağız.
Ben yemeden başka bir şey konuşalım. Ayak fetişi hakkında falan konuşalım, ne bileyim. O da kesin aileye bağlanıyordur.
Kesin. Seks konuşalım diyeceksin, yine aileye bağlanacak zaten, ya kardeşim zaten. Yani. Freud gibi olduk iyice.
Okey.
Evet millet. Haftaya kadar. Haftaya koşu konuşuyoruz bu arada.
Aynen, haftaya koşu konuşuyoruz.
Güzel.
Güzel bir bölüm geliyor. Hatta güzel. Öncesinde 4-5 gün koşacağız. Bayağı.
Artık o bölümle aileye girersek.
Lütfen girmeyelim artık. Deliririm yani. Deliririm yani. 2 gün psikologla bir gün burada delireceğim en sonunda. Okey millet.
Haftaya kadar görüşmemek üzere.
Kendinize iyi bakın.
Hoşça kalın.